Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Okul Öyküleri. Selim Gündüzalp.
İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı stüdyolarında seslendirilmiştir.
Okuyan Hamza Uğurlu. Ses kayıt Ebru Güney. Önsöz. Hayatımız görünen ve görünmeyen iki paralel çizgi gibi zaman içinde birlikte akar gider. Biz ise daha çok sonuçları görür, hayat ağacımızın meyvelerine tanık oluruz hep. Hiç şüphesiz okul ve eğitim bu görünmeyen yanıyla hayatımızda izi hiç silinmeyecek alışkanlıkların ve kazanımların edinildiği, aileden sonraki rolü üzerimizde en etkili ve kalıcı olanıdır. Hayat halımızda gizlenen küçük ilmiklerin kökü hayatımızın bu ilk yıllarına kadar uzanır. Bütün olup gidenler o kadar yavaştır ki adeta bir ağacın büyüyüşü veya bir gülün açılışı gibi. İnsan bütün dikkatini bu oluşumun üzerine toplasa da yaşanan evreleri hep birden göremez. Ne kadar küçük olursa olsun, özellikle okul yıllarında her şeyin ileride oluşacak karakter ve şahsiyetimizle, yani her şeyle bir ilgisi vardır. Farkına varalım ya da varmayalım, yarın karşılaşılacak olan şeylerin tohumları bugünlerden atılır. Mesela okul öyküleri içerisinde yer alan bir öyküde Balzac'ın yaşadıkları ve yazarlığa ilk adımını nasıl attığının izlerini görebiliriz. İpek böceği dut yaprağını yiyerek ipeğe dönüştürür. Bu işi bir dut yaprağı olmadan asla yapamaz. Çiçeklerin öz suları balın oluşumunda ve arının sanatında pay sahibidirler. İşin gerçeği şu, dut yaprağının sırrı ipek böceğinde, çiçeğin sırrı ise arının balında yaşar durur. Her şeyin her şeyle ilgisi anlaşıldığında küçük zannedilen şeylerin önemi hayatımızda daha çok anlaşılır. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir kahramanı, bir kahraman belki de bütün bir milleti kurtarabilir. Sevgili öğretmenlerimize düşen tabii ki anne babalarımızla beraber en büyük görev de bu olsa gerek. En yakınlarımızdan daha fazla yüzlerine aşina bulduğumuz bu insanlar, okul hayatımızın ilk gününden son anına kadar yüzlerinde acıları, sevinçleri yakından okuduğumuz ve üzerimizde etkileri sürekli olan şahsiyetlerdir. Her bölümdeki okul öykülerini tek tek okuduğumuzda, öğretmen kadar ailenin ve kitapların hayatımızdaki etkisinin ne kadar yol gösterici olduğunu açıkça göreceksiniz. Sakın ola ki bu kitaptaki öyküleri öğrencilere ait bir dünyanın parçası olarak görmeye kalkmayınız. Her ne kadar her öykünün kahramanı bir çocuk, bir öğrenci de olsa, onun hayatımızı kuşatan tablonun diğer renklerini de yakından tanıyacaksınız. Ve herkes yaşanan her olayda ya kendi hayatının bir iz düşümünü veya gelecekteki bir olayda rol sahibi olacaksa, seçimini hangi yönde yaparsa mutluluğun yoluna ulaşabileceğini görecektir. Okul öyküleri kimi zaman bir uzak dünyanın, kimi zaman bize yakın bir hayatın içinden de gelmiş olsa, hepsinin ortak noktası şudur. İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. Hangi yaşta olursa olsun, hangi ırkta olursa olsun, her bir insanda bütün insanlığın ortak halleri vardır. Dolayısıyla her öykü bizim öykümüzdür. Bu kitabın özellikle öğretmen ve öğrenciler arasında elden ele dolaştığı günü kimi zaman neşeyle, kimi zaman gözyaşıyla okunduğunu görür gibi oluyorum. Çünkü biz hazırlarken bunu aynen yaşadık. Birinci öykü dizimizin ilk 10 kitabı gibi devam eden bu yeni kitabıyla da vazgeçemediğimiz bir ilkemizi tekrar vurgulamak istiyoruz. Karamsarlık ve çözümsüzlük yollarına hiç sapmadan yine sevgi, ümit ve neşe dolu öyküleri özellikle seçtik. Diğer öykü kitaplarımızdan bir farklı yanı da bundan sonra kendi yaşadığımız öykülerden daha fazlasını bulacaksınız bu kitaplarda. Düşündürürken duygulandırmak, duygulandırırken düşündürmek parolamız her kitabımız için geçerlidir. Öğretmen ve öğrencilerimizden ve aile bireylerinden bir ricamız olacak. Lütfen yaşadığınız anları adresimize yazmakta ve göndermekte tereddüt etmeyiniz. bir küçük hatıra ileride bir öyküye dönüşüp, kim bilir kaç insanın hayatına ileride ışıklar serpecektir diye düşünmenizi ve inanmanızı istiyor, gayretinizi bekliyoruz. Bu öykü kitabımızı da her kitapta olduğu gibi titiz ve dikkatli seçilmiş, anlam yüklü bir zafer klasiği olarak elinizde tutuyorsunuz. Sevgi ve mutluluğu paylaşmakta gecikmeyelim. Okul öykülerimizin dünyasına hoş geldiniz. Selim Gündüzalp. Bölüm 1. İlkokul. Ev. Fark. Bir kimya profesörü Nobel ödülü almıştı. Ödül töreninden sonraki ilk dersinde öğrencilerinden biri kendisine şöyle bir soru sordu. Efendim, Amerika'da 3000'in üzerinde kimya profesörü var. Ancak bu kadar bilim adamı arasında ödülü size layık gördüler. Sizi diğerlerinden ayıran özellik neydi? Profesör bu farklı soruya önce bir tebessümle cevap verdi. Ardından da kendisinden merakla cevap bekleyen öğrencisine şunları söyledi. Doğrusunu söylemek gerekirse hepsini anneme borçluyum. Çünkü ben küçük bir öğrenciyken diğer çocukların anneleri, onlar okuldan evlerine döndüklerinde kendilerine. Söyle bakalım, öğretmenin sorduğu sorulara iyi cevaplar verebildin mi diye sorarlardı. Benim annem ise bana, söyle bakalım derdi. Bugün öğretmenine iyi bir soru sordun mu? İşte beni farklı yapan bu oldu. Her zaman diğerlerinin sormadığı soruları sordum ve hayatım boyunca da sormaya devam ettim. Bir kavanoz reçel. 1933 yılıydı. Yarım gün çalıştığım işimden çıkarılmıştım. Artık aile bütçesine hiçbir katkım olmuyordu. Tek gelirimiz annemin başkalarına elbise dikerek kazandığı paraydı. Sonra annem birkaç hafta hastalandı ve çalışamaz oldu. Elektrik idaresinden geldiler ve faturaları ödeyemediğimiz için elektriğimizi kestiler. Sonra da hava gazı şirketinden geldiler ve hava gazımızı da kestiler. Sonra da sular idaresi geldi. Ama Sağlık Bakanlığı halk sağlığını koruma önlemleri gerekçesiyle suyumuzu yeniden açtırdı. Dolabımızda yiyecek çok az şeyimiz kalmıştı. Arka bahçemize sebze ekmiştik. Bahçede ateş yakıp pişirebildiklerimizi pişiriyor ve yiyorduk. Bir gün küçük kız kardeşim Sisi hoplaya zıplaya okuldan geldi ve ''Yarın yoksullara vermek için okula bir şeyler götürmemiz gerekiyor.'' dedi. Annem, ''Bizden daha yoksul olabilecek birilerini tanımıyorum.'' diyerek söylenmeye başladı. Bizimle yaşayan büyük annem elini annemin koluna koyarak okşadı. ''Eva.'' dedi. ''Eğer bu çocuğa bu yaşta yoksul olduğu fikrini kabul ettirirsen, o yaşamın geri kalanını öyle olduğunu düşünerek yaşayacaktır. Ve eğer bu çocuğa yoksullara yardım etmenin erdemini bu yaşta hissettirmezsen, o hayatı boyunca bunu hissedemeyecektir. Dolapta bir kavanoz ev reçeli kalmıştı. Bırak onu okula götürsün.'' Büyük annem biraz kağıt ve bir parça pembe kurdele buldu. Son reçel kavanozumuzu paketledi. Sisi ertesi sabah gururlanarak okuluna yoksullara armağanını götürdü. Bu olaydan sonra Sisi etrafında olup bitenlere kayıtsız kalmayan ve insanların dertleriyle ilgilenen birisi oldu. Bu özelliğini hayatı boyunca sürdürdü. Edgar Bledsoe. Benim hayalim bana. Babasının işi nedeniyle eğitimine hep başka okullarda devam etmek zorunda kalan küçük bir çocuk vardı. Bu yüzden ne doğru düzgün bir arkadaşı olmuştu, ne de içinden hatıralar edinebileceği bir evi, bir mahallesi, bir sokağı ve hatta bir odası. En son kayıt yaptırdığı okulun ilk haftasında öğretmeni ondan gelecekteki planlarına dair bir kompozisyon yazmasını istedi. Çocuk bütün gece oturup günün birinde at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlatan upuzun bir kompozisyon yazdı. Bu 7 sayfalık kompozisyonda hayallerini en ince ayrıntılarına kadar anlattı. Hatta sahip olmayı istediği o 200 dönümlük at çiftliğinin küçük bir krokusunu bile çizdi. Çiftlik evinin yerini gösterdi. Evin nasıl olması gerektiğine dair maddeleri alt alta sıraladı. Atların yaşayacağı yerleri, koşu yollarını işaretledi. Hangi tür atlardan kaç adet bulunması gerektiğini bile belirtti. Ertesi gün büyük bir heyecanla öğretmenine verdiği bu ödev tam onun kalbinin sesiydi. Aradan 2 gün geçmişti. Öğretmen herkesin kompozisyonunu okuyup değerlendirmişti ve verdiği notu yazarak ödevleri sahiplerine iade ediyordu. Çocuk ödevini aldığında üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir 0 gördü. Notun altında da "Dersten sonra beni gör" şeklinde bir uyarı vardı. Dersin sonunda merakla öğretmeninin yanına koşan çocuk, "Bana neden sıfır verdiğinizi öğrenebilir miyim?" diye sordu. Öğretmen, "Bu ödevde yazdıkların senin yaşındaki bir çocuk için çok uçuk bir hayal" diye cevap verdi ve sözlerine şöyle devam etti. "Paran yok. Gezgin bir ailenin çocuğusun. Babanın parası da yok. Sen at çiftliği almanın ne demek olduğunu biliyor musun? Daha doğrusu sen hayatında hiç at çiftliği gördün mü? At çiftliği kurmak için önce arazi satın alman gerekir. Sonra cins cins atlar. Bütün bunlar senin durumunda bir çocuk için sonsuz derecede imkansızdır. Ödevini gözden geçir ve bana daha gerçekçi bir kompozisyon yaz. Ben de sana verdiğim notu geri alayım." Çocuk bu duyduklarından çok sarsılmıştı. Evine gidip uzun uzun düşündü. Akşam babası gelince olanları ona anlattı ve ne yapması gerektiğini sordu. Babası, "Oğlum," dedi, "bu kararı kendin vermelisin. Bu senin hayatın için çok önemli. Ya başkaları istedi diye hayallerinden vazgeçeceksin ya da gerçekten arzu ettiğin şeyler için kim ne derse desin hayal kurmayı, dua etmeyi ve çalışmayı sürdüreceksin." Çocuk bir hafta kadar düşündükten sonra ödevinde hiçbir değişiklik yapmadan öğretmenine geri verdi. Sadece ödevin üzerine iliştirdiği küçük bir kağıda şu notu yazmıştı: "Siz verdiğiniz notu değiştirmeyin, ben de hayallerimi." İstemeyi öğretmek. Eğitimci John Dewey bahçede küçük oğluyla birlikte oynuyordu. Suyla şakalaşmanın sonunda ikisi de çıplak ayakla çamurun içerisinde kalmışlardı. Onların bu halini gören yakın bir dostu, "Hey John, çocuğu sudan çıkar yoksa hasta olacak," dedi. Dewey, "Biliyorum, biliyorum," dedi. "Ama onu bu çamurlu sudan benim çıkarmamın ona bir faydası olmayacak. Kendisine çamurlu sudan çıkmayı istetmek için ne yapmam gerektiğini düşünüyorum." Büyük annenin titreyen elleri. Dünyaşkalar hayli kalabalık bir aileydi. Anne, baba, iki kız kardeş, iki erkek kardeş ve nineleri aynı yerde oturuyorlardı. 7 yaşındaydı Dünyaşka. Ailenin en küçüğüydü. Evin en büyüğü ninesiydi. 82 yaşındaydı. Yemek yerken hep elleri titrerdi yaşlı kadıncağızın. Kaşığı ağzına götürürken çorbayı dökerdi. Köyün geleneğine göre anne ve babalar zaman zaman köyün öğretmenini yemeğe çağırırlardı. Öğretmen, öğrenci ailelerinin sosyal durumunu, çocukların aile içindeki yaşantılarını daha yakından izleyebilmek için bu davetleri seve seve kabul ederdi ve onların yoksul sofralarında yer alırdı. Dünyaşka da öğretmenini yemeğe çağırmıştı. Çok heyecanlıydı. Bütün endişesi ninesiydi. Titreyen elleriyle çorbayı dökmesinden korkuyordu. Annesine yalvardı. "Anne, ne olur bu akşam ninem sofrayla bizimle birlikte oturmasın. Yine elleri titrer, çorbayı döker, öğretmenime rezil oluruz." Annesi Dünyaşka'ya söz dinletemedi. Ana yüreği kızının döktüğü gözyaşlarına dayanamayıp sonunda onun bu garip isteğini kabul etmek zorunda kaldı. Dünyaşka'nın ninesi bütün köy halkı sever, sayardı. 82 yaşındaki yaşlı kadının ömrü haksızlıklarla mücadele içinde geçmişti. Kendisi de yoksul olmasına rağmen ellerindeki her şeyi başkalarıyla paylaşır, elinde bir rublesi varsa yarısını başkalarına verirdi. Kadının bir zamanlar köyün ağalarına karşı yiğitçe savaşı Dünyaşka'nın öğretmeninin kulağına kadar gitmişti. Kapı vurulunca Dünyaşka sevinçle koşup kapıyı açtı. İşte öğretmeni gelmişti. Odaya buğusu tüten çorbadan mis gibi bir nane kokusu yayılıyordu. Öğretmen Dünyaşka'nın ninesini sofrada göremeyince çok şaşırmıştı. "Nineniz nerede?" Anne ve baba birbirlerinin yüzlerine baktılar. Annesi gerçeği söylemenin daha doğru olacağını düşündü. "Biliyorsunuz, ninemiz çok yaşlı. Yemek yerken elleri titriyor, çorbayı döküyor. Size karşı mahcup olmamak için ninesinin sofraya oturmasını kızımız Dünyaşka istemedi." Öğretmen kaşığı çorba kasesine bıraktı ve Dünyaşka'ya dönüp dedi ki, "Yaptığın hiç doğru değil Dünyaşka. Henüz küçüksün. Dilerim büyüyüp sen de ninen kadar yaşayasın ve yaşlanasın. Dilerim senin de torunların olur ve senin ninene yaptığını onlar sana yapmazlar. İnsanlar her zaman birbirleriyle yardımlaşmalıdırlar. Yaşlılar en çok yardıma muhtaç olanlardır. Hadi git, nineni al getir sofraya. çorbayı dökmesini seni o kadar korkutuyorsa, al elinden kaşığı, ona yemeğini sen yedir. Tolstoy. Eğitimin vakti. Ünlü eğitim uzmanı Frances Parker'a gelen bir hanım, "Çocuğumun eğitimine ne zaman başlayabilirim?" diye sordu. Parker, "Çocuğunuz ne zaman doğacak?" dedi. Kadın, "Doğmak mı? Çocuğum şimdi 5 yaşında," diye cevap verdi. Bu sözleri işiten eğitim uzmanı heyecanlanarak, "Aman hanımefendi," dedi. "Burada benimle konuşarak boşa zaman harcamayın. Hemen evinize gidip eğitimine başlayın. Çocuğunuzun eğitimi için en iyi ve en önemli 5 yılı geçirmişsiniz bile." Fıstık yağında pişen helva. Büyük İslam alimi Ebu Yusuf, çocukluğunda İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin derslerine devam ederdi. Ancak annesi, bir zanaat öğrensin, 3-5 kuruş kazansın, eli ekmek tutsun diye yetim olan oğlunu bir boyacı ustasının yanına çırak verdi. Ebu Yusuf ise buna direniyor, sık sık ustasının yanından kaçıp derslere katılıyordu. Bir gün Ebu Hanife'nin huzuruna çıkan annesi, "Oğlumun sanatına neden engel oluyorsun? Biz tek bir bakır mangıra muhtaç insanlarız. O para kazanacağı yerde gelip senin yanında oturuyor. Oturuyor da ne oluyor?" diye sitem etti. Ebu Hanife kadına, "A kadın, bu çocuğu boyacı etmekle ne yüz aklı olur? Tahsiline engel olma ki meclisimizde öğrendiği ilim sayesinde bir gün sana fıstık yağı ile pişirmiş helva yedirebilir," dedi. Ebu Yusuf'un annesi bu cevaptan tatmin olmayınca, Ebu Hanife onun günlük harçlığını kendi cebinden karşılayarak derslere devam etmesini sağladı. Aradan geçen zaman Ebu Yusuf'u büyük bir alim yaptı. Zamanın halifesi Harun Reşit ile dost olan Ebu Yusuf, bir gün sarayda halife ile oturmuş sohbet ediyordu. Hizmetkarlarından biri sofralarına helva getirdi. Harun Reşit gelen helvayı bir süre inceledikten sonra Ebu Yusuf'a, "Ya imam, bu helvadan bol bol yiyiniz. Çünkü bu fıstık yağından yapılma bir helvadır ki bize dahi her zaman pişirmezler. Bugün senin için özel olarak yaptırdım," dedi. Ebu Yusuf bu sözlere elinde olmayarak bir süre güldü ve yıllar önce hocası Ebu Hanife ile annesi arasında geçen konuşmayı halifeye anlattı. Bu hoş hatıra üzerine Harun Reşit büyükçe bir tabak dolusu helvayı onun annesine gönderdi. Babamın öğrettiği. Ben çocukken yazları Catskill dağlarına giderdik. New York'ta yaşadığımız için oraya gitmek kolaydı ve çevremizdeki pek çok kişi de oraya tatil yapmaya giderdi. Babamla ben akşamları ya da hafta sonları ormanda yürüyüşe çıkardık. Diğer çocukların anneleri de babamı gösterip kendi kocalarına, "Sen de bizim çocukları alıp böyle yürüsene," derdi. Ama onlar çocuklarını çıkarmak istemezlerdi. Belki de yorgun olurlardı. Bilmiyorum. Sonra babamdan herkesi yürüyüşe götürmesini istediler. Ama babam bu ricayı kabul etmedi. Çünkü benimle arasında çok özel bir ilişki vardı ve bu yürüyüşler o ilişkinin çok özel bir parçasıydı. Bir gün öteki çocuklarla birlikte yürüyüşe çıkmıştım. Çocuklardan biri bana oradaki bir kuşu göstererek, "Bu ne kuşu biliyor musun?" diye sordu. Bilmediğimi söyledim. O da bana bilgiççe kuşun adını söyledi. Babası ona öğretmişti. Oysa babam bana şöyle yapardı: "Bak, bu kuşun adı şu. İtalyanca'da şu. Portekizce'de şu. Fransızca'da şu. İstersen bunların hepsini ezberleyebilirsin. Ama bunu yaparak kuş hakkında değil, insanların ona verdiği isimler hakkında bilgi sahibi olursun. Onun için istersen gel şu kuşa bir daha bakalım." Babam bana çok önemli bir şey öğretmişti: fark etmeyi. Ondan öğrendiğim pek çok önemli şey arasında en önemlisi buydu. Richard Feynman. Yazarlık dersi. Ünlü Fransız yazar Balzac'a yazı hayatının nasıl başladığını ve bunda en çok kimin payı olduğunu sordular. Yazar bu soruya şu cevabı verdi: "Daha ilkokul çağlarında okumaya merakım olmakla beraber yazmaya karşı pek hevesim yoktu. Hatta yazmayı beceremeyeceğim diye bir korkum da vardı. Babam bu durumu fark etmiş olmalı ki bana güven kazandıracak bir tecrübeye girişti. Evimizin arka penceresinin hemen önüne küçük bir masa ve sandalye koyarak her gün ama her gün bu camdan dışarıda ne gördüğümü, neler hissettiğimi bir sayfada yazmamı istedi. İlk günler neredeyse yazacak hiçbir şey yoktu. Çünkü camın önünde uzayıp giden bir tarla, biraz ötede ağaçlar, daha arkasında ise köy ve çiftlik evleri göze çarpıyordu. Babamın ısrarlı tutumu karşısında baktığım pencere aynı olmakla beraber gördüklerim hiç de aynı şeyler değildi. Yaz mevsiminde tarlalarda buğday ve başaklar boy atıyor, ağaçlar baharla beraber yeşilleniyor, leylekler geliyor, göç ediyor. Hele gökyüzünde bulutların manzarası ve gün batımının seyrine ise doyum olmuyordu. Ben de bu değişiklikleri gördükçe her gün o bir sayfaya değişik şeyler yazmaya başladım. Ve sonunda bir gün öncekiyle diğer günler arasında yazılanlar hiçbirbirinin aynı olmamaya başlamıştı. Babam bana gözlem metodunu öğretmişti. Diyebilirim ki bu değişiklikleri yaşarken ruhumda kopan fırtınalara kalemimden dökülen ifadeler ancak tercüman olabiliyordu. Geriye doğru baktığımda hayatımda hatırlanmaya değer yegane şey olarak şimdi bunu görüyorum. Ve yine diyebilirim ki babamın bu akıllı ve ısrarlı tutumu olmasaydı herhalde boş gözlerle bir ömür boyu etrafı seyredip günümü tamamlayacaktım. Babam yazı dünyasına adım atmama sebep olduğu kadar aynı zamanda da benim ilk öğretmenim olmuştur. Selim Gündüzalp. Kurtuluş Reçetesi. Benim babam bir doktordu. Üniversitede hukuk eğitimi aldığım yıllarda önemli bir dersten kalmıştım. Kendimden öyle utanıyordum ki bu utançla artık yaşayabileceğimi bile zannetmiyordum. Kapkara bir ütümsüzlük içinde yapayalnız kala kalmıştım. İçki içmeye dayanmıştım. Ümitsizliğin en yakın dostu olan alkolden perişan bir halde teselli aramaktaydım. Bir gün babam hiç beklemediğim bir anda beni ziyarete geldi. Tecrübeli bir doktor olduğu için derdimi ve durumumu hemen anladı. Dolabımdaki şişeleri görmüştü. Biraz konuştuk ve ona neden kaçmak istediğimi anlattım. Sevgili babam bana harika bir kurtuluş reçetesi verdi. Alkolde, uyku ilacında, herhangi bir ilaçta gerçek kurtuluş olamayacağını bana anlattı. Kederden kurtuluş için tek bir yol var. Dünyanın bütün ilaçlarından daha iyi ve daha güven vericidir. O da Allah'a güvenmek ve çalışmaktır. Ondan sonra babamın ne kadar doğru söylediğini defalarca tekrar tekrar anladım. Çalışmaya alışmak güç olabilir. Fakat insan yeniden çalışmaya başlarsa başarıya ulaşır. Çalışmak, üzüntü ve kederi bütün uyuşturuculardan daha iyi unutturur. İnsan bir defa çalışmaya alışırsa artık ondan vazgeçemez. Ben 50 yıldan beri bütün kederlerimi Allah'a güvenerek ve çalışarak yendim. Ferenc Molnar. Bölüm 2. Sevgili öğretmenim. Baba mesleği. Rahmetli babam bir hurdacıydı ve ben ilk gençlik çağlarında babamın mesleğinin bilinmesinden biraz sıkılırdım. Herhalde o zamanlar bana cevaplanması en zor gelen sorulardan biri "Baban ne iş yapıyor?" sorusuydu. Henüz bir lise öğrencisi olduğum yıllarda çok sevdiğim ve sevgisini hala içimde yaşattığım bir edebiyat öğretmenim vardı. Mustafa Ateş Bey. Onu çok seven bir tek ben değildim. Bütün sınıf, bütün bir okul, bütün öğrenciler ve hatta diğer öğretmenler. Herkes Mustafa Ateş Bey'i çok sever ve saygı duyardı. Bir gün bir edebiyat dersinde konu nereden açıldı tam hatırlayamıyorum. Bana o çok korktuğum soruyu sordu. Babanız ne iş yapıyordu? Utana sıkıla, hurdacı dedim. Sanırım yüzüm kızarmıştı. Mustafa Bey benim bu sorudan sıkıldığımı hemen anlamıştı. Zaten anlayamaması mümkün değildi. Bir anda ter içinde kalmıştım. Kim olsa durumumu anlardı. Ancak Mustafa Bey'i diğerlerinden ayıran ve herkesin gönlüne sokan onun böyle durumlardaki hayati çözümleriydi. Bana gülümseyerek, "Hay Allah," dedi. "Oğlum niye bunu sene başından beri söylemedin? Şu bizim sınıftaki hurdaları verir de onlardan kurtulurduk." Bu sözler üzerine tüm sınıf kahkahaya boğuldu. Hatta hocanın kendilerini kastettiğini bilen sınıfın yaramazları bile. Ben ise öyle rahatlamıştım ki herkes babamın hurdacı olduğunu öğrenmişti ve kimsenin benimle dalga geçmek gibi bir niyeti de yoktu. Selim Gündüzalp. Sevginin gücü. Bir sosyoloji profesörü öğrencilerine ilginç bir ödev verdi. Öğrenciler şehrin fakir gecekondu semtlerinden birine gidecek, orada yaşayan gençlerle görüşüp önceden hazırladıkları anket sorularını soracaklardı. Anket bitince de görüştükleri gençleri ileride nasıl bir gelecek beklediğine dair tahmini bir rapor yazacaklardı. Bu öğrenciler ödevleri gereği tam 200 gençle görüştüler ve anket yaptılar. Sonunda hazırladıkları raporda ise bu 200 gencin her biri için aşağı yukarı aynı şeyi yazdılar. Hiç şansı yok. 20 yaşına kadar ölmez ya da birini öldürüp hapse girmezse hayatını en iyi ihtimalle limanda hammallık yaparak geçirir. Aradan tam 25 yıl geçti. Aynı üniversitede görevli bir başka sosyoloji profesörü, üniversitenin kütüphanesinde o 200 genç hakkında hazırlanan anket ve raporları buldu. Sonra kendi öğrencilerinden oluşturduğu bir gruptan raporlarda adı geçen gençlerin akıbetlerini araştırıp bugün ne durumda olduklarına dair başka bir rapor yazmalarını istedi. Öğrenciler listede adı bulunanlardan ölen ve başka şehirlere taşınan 20 kişi hariç 180 tanesini bulmayı başardılar. Bu 180 kişinin 176'sı doktor, avukat, iş adamı, politikacı gibi küçümsenemeyecek kariyerler edinmişlerdi. Her iki raporu karşılaştıran profesör oldukça şaşırmıştı. Bu olayın üzerine gitmeye karar verdi ve kendisine ulaşılabilen bu 176 kişiye başarılarını neye borçlu olduklarını sordu. Hepsi de aynı cevabı verdi. Öğretmenimize. Profesör adı geçen öğretmenin hala yaşadığını ve yakınlarda bir yerlerde oturduğunu öğrenip büyük bir merak ve saygı ile ziyaretine gitti. Öğretmen oldukça yaşlı ama dinç bir hanımdı. Profesör her iki rapor hakkında kendisini bilgilendirdikten sonra bu fakir gecekondu mahallesindeki çocukların başarılı olmaları için nasıl sihirli bir formül kullandığını sordu. Duydukları karşısında gözleri parıldayan yaşlı kadın hafif bir gülümsemeyle "Çok basit," dedi. "Ben o çocukları sevdim. Onları seviyorum." New York'un kalabalık bir sokağından geçerken büyük bir otobüs yanı başımda durdu. Sürücü, "Hey, Teksaslı!" diye bağırdı. Sonra bana yağlı ellerini uzatarak, "Bak artık tırnaklarımı yemiyorum," dedi ve gülerek çekip gitti. Bu, eski bir öğrencim olan Taglioni idi. Mezun olduktan sonra bir iş sahibi olduğuna sevindim. Çünkü öğrenciliği oldukça zorlu geçmişti. Yalnızca sorunlu çocukları olan bir okulda onun öğretmeni olmuştum. Okulun adı Sibirya idi. Teksas Üniversitesi'ni daha yeni bitirmiştim. New York'un arka sokaklarında sürünen çocukları adam etmek en büyük idealimdi. Şimdi Taglioni bana harap sınıfımı, uçarı, yaramaz, asi fakat sevimli çocuklarımı hatırlatmıştı. İçimden onlara şöyle seslenmek geliyordu. "Teşekkür ederim. Sizleri tanımış olmanın zevkini hiçbir şeye değişmem." Öğretmenliğimin ilk dönemleri hiç de kolay olmadı. Sabah yoklamalarında çocukların adlarını Koret Jevski, Anastopoulos, Shiskovski diye sayarken kendimi yabancı bir diyarda, yabancılar içinde sanıyordum. Yağan yağmur ve sınıfı sarmış berbat bir koku içindeki kasveti tümüyle arttırıyordu. Pencereyi kapamalarını söylediğim zaman çocuklardan biri "Kokarca'dır," dedi. "Burası Kürk bölgesidir. Yağmur yağınca kokarcalar kötü kokarlar." Başka biri de "Pencereyi kapamayın. Kokarcaların kokusu bizimkinden iyidir," dedi. Acı bir deneyimden sonra o çocuğa hak verdim. Eğitim yılı ilerlemişti. Benden önceki öğretmen kürsüsünü alevler içinde bulunca okulu terk etmişti. Müdür, "Çocuklar okudukları dersler hakkında size bilgi verirler," demişti. Fakat onlar bunu sır gibi saklıyorlardı. Sonunda biri baklıyı ağzından çıkardı. "Şiir okuyorduk," dedi. Önündeki atlardan birini seçerek, "Savastano, son öğrendiğiniz şiiri okur musunuz?" dedim. "Hayır efendim," dedi. İçlerinden biri, "Utanıyor," diye atıldı. "Bu şiir kadınların önünde okunmaz." Böylelikle daha ilk saatten aramızdaki ilişkinin biçimi belli olmuştu. Ben küçük bir Teksas kentinin geleneklerine uygun biçimde yetişmiştim. Öğrencilerimin yetişme biçimi ise tümüyle farklıydı. Şivelerimiz de uymadığından anlaşmazlıklar oluyordu. Benim kullandığım deyişleri anlamıyorlardı. Fakat yavaş yavaş yaşamlarının iç yüzünü öğrenmeye başladım. Sibirya'da yemekhane yoktu. Yanıma sandviç alıyordum. Çocuklar kahvemi pişiriyorlardı. Bu savaşarak elde edilen bir şerefti. Ben de karşılığında onların sandviçlerini odamda yemelerine izin veriyordum. Soğuk ve yağmurlu günlerde yemek arkadaşlarımın sayısı 30'u buluyordu. İlginçtir. Odamda en çok kalmak isteyenler en azgın olanlardı. Sınıfın huzurunu bozdukları halde yemekte son derece nazik ve uslu oluyorlardı. Bana evlerinden, arkadaşlarından ve futboldan söz ediyorlardı. Bir keresinde çocuklardan biri, "Babam beni çok döver ama neyse ki içki içmez," demişti. Garnarides adındaki bir çocuk ise, "Keşke bir babam olsaydı, her türlüsüne razıyım," diye mırıldanmıştı. Garnarides babasını hiç bilmiyordu. Annesinden de utanıyordu. Donanma limanda olduğu sürece annesinin yüzünü görmesi neredeyse imkansızdı. Ufak tefek, zarif yüzlü bir çocuktu. Ona kimi zaman kitap verirdim. Bir gün kitap almak için evime geldi. Evimi hayranlıkla seyretti. Özellikle duş ve banyo ona çok çekici gelmişti. Aynayı ve pırıl pırıl çeşmeleri seyretmeye doyamıyordu. "Kentte bir randevum var. İstersen kal da bir duş yap," dedim. Akşam eve döndüğümde banyo tertemizdi. Masanın üzerinde bir teşekkür mektubu vardı. Çocuklar çaldıkları otomobillerden açıkça söz ediyorlardı. Cezaevine karşı gösterdikleri kayıtsızlık da benim için kötüydü. Öncelikle giysilerini düzeltmek istedim. Saçları karma karışık olanlara küçük taraklar hediye ettim. Bir sabah masamda 3 düzine tarak buldum. Alongi gururla, "Bunları sizin için bir dükkandan aşırdım," dedi. O gün öğleden sonra Alongi ile tarakları geri vermek için o dükkana gittik. Sibirya'dan mezun olduktan ya da çalışma belgesi aldıktan sonra okula uğrayanlar da vardı. Yemek zamanı gelirler, bana annelerine aldıkları armağanları gösterir ya da patronlarını överlerdi. Her yeni iş kendilerine olan güvenlerini arttırıyordu. Sonra Sibirya kapandı. Ben de başka bir okula nakledildim. Bir gece lokantada birisi omzuma dokundu. Dönüp baktım. Mavi üniformalı bir polisti. Benim ses tonumu taklit ederek, "Hey çocuklar!" deyince öğrencilerimden biri olduğunu anladım. Uzun uzun konuştuk. Çocuklarımı her yerde rastlıyorum. Düğünlerinde, çocuklarının doğum günlerinde bulundum. Bir süre kapımın önündeki polis, köşe başındaki çiçekçi eski öğrencilerimdendi. Bana, "Hiç değişmediniz," diyorlardı. "Siz de öyle," cevabını veriyordum. Çocuklarımdan ikisini hiç unutamam. Birisi Piloto Valerin'dir. Neşeli bir çocuktu. Denizci olmuştu. İzinlerinde hep beni görmeye gelirdi. Bir gün ondan şöyle bir kart aldım. "Bana bir şey öğretemeyen fakat hiçbir zaman unutamayacağım öğretmenime." Öteki bir zenci çocuğuydu. Okulu çok iyi notlarla bitirdi. Sonra askere gitti. 2 yıl ondan haber alamadım. Sonunda Pittsburgh'dan bir kartını aldım. O sırada çeşitli problemlerim, hastalıklarım onu aramama engel oldu. Sonunda ona yazıp durumumu anlattım. Bir sabah okulda onu karşımda buldum. "Mektubunuzu alır almaz trene atladım," dedi. Cebinden bir deste para çıkarttı. "Burada bana gerekli olmayan bir miktar para var. Bunu ve ameliyat masrafları için verirseniz beni çok sevindirirsiniz," dedi. Gözlerim doldu. "O Jones," dedim. "Bunu kabul edemem. Fakat bu davranışını hayatım boyunca unutmayacağım." "Kesinlikle kabul edeceksiniz," dedi. "Ayrılcalıksız çocuklar, problemli öğrenciler, suçlu gençler. Şimdi onların pek çoğu ile göğsüm kabarıyor ve her birisine sonsuz teşekkür borçluyum." Bakış açısı. Büyük Türk hikayecisi Ömer Seyfettin bir kız lisesine edebiyat öğretmeni olarak tayin edilmişti. Yaşı oldukça genç olan Ömer Seyfettin'e yakın bir dostu bu yeni görevinden dolayı şaka yollu, "Muhterem," dedi, "senin kadar genç bir adamın genç kızların bulunduğu bir lisede ne işi var? Vallahi anlamadım seni oraya nasıl tayin ettiler." Ömer Seyfettin ahbabının bu takılmalarına karşılık şöyle cevap verdi. "Aman cancağızım, benim karşımda genç kızlar yok ki. Yarının anneleri var. Ben onlara bu gözle bakıyorum." İki öğretmen. Anaokuluna giden küçük bir çocuk vardı. Bir sabah öğretmeni bütün sınıfa seslendi. "Bugün çiçek resmi yapacağız çocuklar," Küçük çocuk çok sevindi. Çünkü resim yapmayı çok severdi. Her şeyin resmini yapabilirdi. Aslanlar, kediler, ağaçlar ve kuşlar. Çizebilirdi kağıda. Çiçek de çizebilirdi elbette. Elma da, kiraz da. Mum boyalarını çıkarır çıkarmaz hemen bir çiçek çizmeye başladı. Pembe ve portakal renginde bir çiçek çizdi. Yeşil yaprakları vardı çiçeğin. Dalları da mordu. Ama o resmini henüz bitirmişti ki öğretmeni. ''Bekleyin, bekleyin, daha başlamayın.'' diye bağırdı. ''Şimdi ben size nasıl bir çiçek çizeceğim... ama başlayacağım bu çiçeğe de ha.'' ''Şimdi ben size nasıl bir çiçek çizeceğinizi göstereceğim.'' Sonra öğretmen tahtaya kocaman kırmızı bir çiçek çizdi. Yeşil yaprakları vardı bu kocaman kırmızı çiçeğin. ''Bu çiçekten çizeceksin... Allah Allah.'' İşte dedi. Bu çiçekten çizeceksiniz. Tamam, şimdi başlayabilirsiniz. Çocuk bir kendi yaptığı çiçeğe baktı, bir de öğretmeninin tahtaya çizdiği çiçeğe. Kendi çiçeğini çok daha güzel buldu. Ama bunu hiç kimselere söylemedi. Hemen kağıdının arka yüzünü çevirip öğretmeninin istediği çiçeği çizdi. Bir başka gün öğretmeni, "Bugün hamurdan şekiller yapacağız," dedi. Küçük çocuk buna da çok sevindi. Hamurdan her şeyi yapabilirdi. Evler, arabalar, kediler, kardan adamlar, yılanlar ve filler. Hemen hamurunu yoğurmaya başladı. "Durun, durun," diye bağırdı öğretmeni. "Daha başlamayın. Bugün hamurdan tabak yapacağız." Küçük çocuk hamurdan tabak yapacakları için çok sevindi. Çünkü hamurdan tabak yapmaya bayılırdı. Hemen bir tane yapıverdi. Ama öğretmeni, "Durun, durun," dedi. "Ben size nasıl bir tabak yapacağınızı göstereceğim." Sonra kendi yaptığı derin tabağı onlara göstererek, "İşte bu tabaktan yapacaksınız." Küçük çocuğun yaptığı tabak derin değildi ama o kendi tabağını daha güzel buluyordu. Bunu kimselere söylemeden tabağı bozup hamurunu yine top haline getirdi ve öğretmenin gösterdiği derin tabaktan bir tane yapıverdi. Günlerden bir gün küçük çocuk ve ailesi başka bir şehirdeki başka bir eve taşınmak zorunda kaldı ve küçük çocuk yeni bir okula başladı. Bu yeni okul eski okulundan çok büyüktü ve kocaman merdivenleri vardı. Üstelik sınıfına gidebilmek için upuzun bir koridoru da yürümesi gerekiyordu. Okula başladığı ilk gün öğretmeni, "Bugün resim yapacağız çocuklar," dedi. Küçük çocuk buna çok sevindi. Sınıftaki tüm çocuklar gibi kağıdını, kalemini ve boyalarını çıkarıp sırasının üzerine koydu. Ama öteki çocuklar resim çizmeye başladıkları halde o bekliyordu. Öğretmeni yanına gelerek, "Sen resim çizmek istemiyor musun?" diye sordu. "İstiyorum," dedi küçük çocuk. "Öyleyse hadi başla," dedi öğretmen. "Ama ne çizeceğimi söylemediniz," dedi küçük çocuk. "Canın ne istiyorsa onu çiz," dedi öğretmen. "Ama nasıl çizeceğimi de söylemediniz." "Ama nasıl çizeceğimi de söylemediniz," dedi küçük çocuk. "Canın nasıl istiyorsa öyle çiz," dedi öğretmen. "Hangi boyalarla boyayacağımı da söylemediniz ama," dedi küçük çocuk. "Canın hangi boyalarla boyamak istiyorsa onlarla boya," dedi öğretmen. "Hangi renklerle peki?" diye sordu küçük çocuk. "Sen hangi renkleri istersen o renklerle," diye cevap verdi öğretmen. "Hepiniz aynı resmi çizerseniz ben hanginizin hangi resmi çizdiğini nasıl bilebilirim ki?" Ve küçük çocuk büyük bir mutlulukla çiçekler, kediler, filler, arabalar, trenler ve daha pek çok şeyler çizdi. Bunların bazılarını kuru boyalarla, bazılarını mum boyalarla ve istediği renklerle boyadı. Helen Buckley. Başarının Sırrı. Bir okulda okul müdürü 3 öğretmeni çağırıp şöyle dedi. "Siz 3 öğretmen, sistemde en iyi ve en uzman kişiler olduğunuz için 90 tane seçkin üstün zekalı öğrenciyi size vereceğiz. Bu öğrencilerin gelecek yılda aynı hızla çalışıp çok iyi bir eğitim almalarını bekliyoruz." 3 öğretmen, öğrenciler ve öğrencilerin anne ve babası bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorlardı. O okul dönemi hepsinin özellikle hoşuna gitti. Okul bittiği zaman öğrenciler şehirdeki diğer öğrencilere göre %20-30 daha başarılıydı. yıl sonu geldiğinde müdür 3 öğretmeni çağırıp onlara. Bir itirafta bulunmak istiyorum. En zeki öğrencilerin 90'ı sizde değildi. Onlar ortalamanın biraz üstünde öğrencilerdi. O 90 öğrenciyi listeden tesadüfen seçtik, dedi. Bu gerçeği duyan öğretmenler, öğrencilerde görülen yüksek başarının kendi öğretme kabiliyetleriyle ortaya çıktığını düşünmeye başladılar. Ama okul müdürü, "Bir itirafım daha var," dedi. "Siz de en başarılı öğretmenler değilsiniz. İsimlerinizi bir torbanın içine doldurduğum kağıtların arasından rastgele seçtim. Siz inandığınız için başarılı oldunuz. Onlar da öyle." Öncelikli mektup. Soğuktan ve koşmaktan pancar gibi kızarmış, yüzünü öğretmeninden kaçırmaya çalışıyordu. Fakat tecrübeli öğretmeni bu fırsatı ona tanımadı. "Okula sadece top oynamak için mi geliyorsun?" sorusuna cevap vermek ne kadar zorsa, öğretmenin gözlerinden kaçmak da o kadar zordu. Belki 10 dakika başı yerde, gözleri topa vurmaktan rengi kaybolmuş ayakkabılarının burnunda bekledi. Güzel bir dayağı çoktan hak ettiğini biliyordu. Çünkü top yüzünden derse sık sık geç giren tek öğrenciydi sınıfın. "Bunu annene götüreceksin ve öncelikle de cevap getireceksin," diye uzatılan mektubu alırken bu defa da dayaksız kurtulduğuna sevindi. İlkokul 4. sınıfta okuyordu. Babası yıllar önce ölmüştü. Annesi ilgilenirdi her şeyiyle. Şimdiye kadar oğlunu çevresine utandırmamak için ne lazımsa yapmıştı. Hiçbir fedakarlıktan çekinmemiş, sırf oğlu için her sıkıntıyı göğüslemişti. Apartmanlara odun bile taşımıştı zamanında. Oğlu da pek kötü çocuk değildi gerçekte. İyiliksever ve derslerinde başarılıydı. Ne var ki bazen söz dinlemiyor, arada bir de olsa derslerini kenara itiveriyordu. Okuldan ayrılırken, "Mektubu anneme vermem," diye düşündü. Ne yazdığı belli nasılsa. Sömestre tatilinde yapılacak Antalya gezisi için okulda hazırlık başladı. Para toplanıyordu. Ancak o geziyle ilgilenemiyordu. Üzgündü bu sebepten. Annesine böyle masraflı bir şeyi teklif edemezdi ki. Ertesi gün öğretmen onu çağırdı. "Mektubu annene götürdün değil mi?" "Götürdüm efendim." Halbuki mektup meselesini daha o gün unutmuştu. Tekrar aynı konunun açılması canını sıktı ama öğretmenin inanmış tutumuyla rahatladı. Gerçekte öncelikli mektup çantasının astarı arasında duruyordu. Öğretmenim öncelikli demişti ama öncelikli möncelikli fark etmez. Nasılsa beni şikayet için yazıldığı belli. Okulda o gün bayram sevinci yaşanıyordu. Antalya'ya gitmek için hazırlanan öğrenciler yerlerinde duramıyor, otobüslerin etrafında habire dolanıyorlardı. Kendilerini Akdeniz'in maviler cenneti denen güzelliğe götürecek otobüslere bir girip bir çıkıyorlardı. Bazı çocukları uğurlamaya büyükleri de gelmişti. Evleri okula yakın olduğundan o da oradaydı. Arkadaşlarıyla gülüşebiliyordu ama geziye katılamamanın üzüntüsü her an içini sıkıyordu. Bakışları otobüsle buluştuğunda üzüntüsü belli oluyordu apaçık. Bazılarına göre hiç gelmeyecekmiş gibi olan hareket saati sonunda çocukları otobüslere buyur etti. Neşeyle doluştular. Otobüsler okuldan ayrılınca o yitik ve ateş böceği gibi içine kıvrılmış duygusuyla oradan uzaklaştı. Doğruca eve gitti. Ne yapacağını bilmez orayı burayı karıştırmaya başladı. Ve aklına öğretmeninin annesine gönderdiği mektup geldi. Çıkardı, okumaya başladı. Son satırlara doğru gözleri şaşkınlıkla irileşti. Ağzı açılıp kaldı. Bedeninde kötü bir sıcaklık belirdi. Şöyle bitiyordu mektup. "Her ne kadar yaramazlıkları varsa da oğlunuz, büyüklerine saygılı, derslerinde başarılıdır. Okulumuzca düzenlenen Antalya gezisinden onun da faydalanmasını istiyoruz. Kısıtlı şartlarınızı bildiğimizden gerekli masrafı okul aile birliği karşılayacaktır. Ancak velisi olarak böyle bir geziye izin verdiğinizi belirten belgeyi imzalamanız yönetmelik gereğidir. İlişikte sunduğumuz izin belgesini imzalayıp gönderirseniz, oğlunuz da bizimle birlikte Antalya'ya bu çok faydalı olacağını umduğumuz geziye gelebilecektir. Saygılarımla." Mektuptaki kelimeler tek tek döküldü sanki. Yüzünde şaşkınlık, üzüntü ve derin bir pişmanlık üst üste gezindi. Aklına arkadaşlarını Antalya'ya götüren otobüsler geldi. Hüseyin Gökçe.